Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Allahu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu ve mutahhiruke
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Dey 1402, Hicri Kameri 9 Cemazilahir 1445 ve Miladi Takvimle 23 Aralık 2023 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Gazze Savaşı ve gelinen nokta üzerine Giresun Üniversitesi'nden Sayın Doktor Karaağaçlı ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar ve Vehhabilik gerçek mi, bidat mi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizlere sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Ayetullah Hameni, dünya Amerika'nın ve İngiltere'nin çirkin yüzünü gördü dedi. Tahran'da Filistin konferansı düzenlendi. Reisi ve Sisi'den ülkenin sorunlarının çözümüne vurgu. Ve İsrail ordusu kara birliklerini Gazze'den çekmeye hazırlanıyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bugün Kerman ve Huzistan eyaletlerinin halkından oluşan bir toplulukla bir araya geldi. İldere'deki İslam Şura Meclisi ve Rehberlik Bilgiler Meclisi seçimlerinin önümüne dikkat çeken Ayetullah Hamene'yi Gazze Savaşı'nın işaretli Amerika ve İngiltere'nin çirkin yüzünü dünyanın gördüğünü vurguladı. Ayetullah Hamene'yi eski Kudüs gücü komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 4. yıl dönümü arifesinde Kerman ve Huzistan illerinin halkından oluşan bir toplulukla bir araya geldi. İslam İnkılabı rehberi İslam Cumhuriyeti'nde seçim mantığının açıklığa kavuşturması gerektiğine değinirken bazı yılları seçimlerin gerekliliği konusunda sorun çıkarıyor. Ancak seçimin olmaması halinde ülkede diktatörlük ya da kargaşa ve güvensizlik çıkabileceğine dikkate almıyor dedi. Ayetullah Hamene'yi Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerine değinirken, bugün dünyada hiç kimsenin Siyonist rejim ile Amerika ve İngiltere arasında ayrım yapmıyor. Herkes onların aynı olduğunu biliyor ifadesini kullandı. Ayetullah Hamene'yi Amerika Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını utanmadan veto ediyor ve kadınlara, çocuklara ve yaşlılara, savunmasız insanlara bomba atma konusunda İsrail ile işbirliği yapıyor ifadelerinde bulundu. Batı medeniyetinin yüzünden maskenin düştüğünü ve Amerika'nın itibarsızlaştığını ifade eden Ayetullah Hamene, Filistin milletinin en büyük zaferi Batı'yı, Amerika'yı ve sahte insan hakları iddialarını da itibarsızlaştırmasıdır diye kaydetti. Ayetullah Hamenei, gazipçi Siyonist rejimin bir gün yeryüzünden silineceğinden şüpheniz olmasın. Bu Allah'ın yardımı ile gerçekleşecek. İnşallah biz gençler, siz gençler ve o günü de kendi gözlerinizle göreceksiniz ifadesini kullandı. İslami Kalabalık Rehberi beyanatının başka bir bölümünde ise Mart ayında düzenlenecek olan İslami Şura Meclis seçimlerine oldukça önemli, belirleyici ve dönüşüm için zemin sağlayacak bir seçim niteliği, İslami Şura Meclisi'nin ülkenin mevcut sorunlarının çözümü ve hareket rotasının da belirlenmesindeki öneminin altını çizerek şöyle beyan etti. Millet güçlü ve coşkulu katılım, hareketlerin gerçekçi, rekabeti ve çeşitli görüşler, gerçek selamet ve tam güvenlik olmak üzere dört özellikle en iyi şekilde düzenlenmesi için hazır olmalı. Ayetullah Hamenei sözlerinin devamında İslam Cumhuriyeti'nde seçimlere mantığının önemine vurgularken, nizamın cumhuriyet ve İslamiyet ilkelerinin seçimlere bağlı olduğunu, çünkü cumhuriyet ve demokrasi ve vatandaşların ülke idaresindeki hakimiyetinin hayata geçirilmesi için seçimlerden başka bir yolun olmadığını ifade etti. İslami Kalabalık Rehberi gençlerin deneyimli ve kıdemli kişilerle meclise girmek için rekabetinin önemine işaretli, iyi ve güçlü meclis için hem genç temsilciler hem de deneyimli ve kıdemli temsilcilere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamenei çeşitli siyasi, kültürel ve ekonomik hareketler ve akımların büyük seçim yarışması için katılabilmesi için sahanın elverişli olması gerektiğini de altını çizdi.
Tahran'da 50'den fazla ülkeden üst düzey hükümet yetkililerinin, önde gelen siyasi, dini ve medya şahsiyetlerinin katılımıyla uluslararası Filistin konulu toplantı düzenlendi. Bu toplantı, Gazze ve Batı Şeria'daki mazlum Filistin halkına uluslararası desteğin güçlendirilmesi, Siyonist rejimin üzerinde Gazze'ye yönelik askeri saldırıların tamamen durdurulması ve ablukanın tamamen kaldırılması yönündeki baskının güçlendirilmesinin yanı sıra Filistin halkına uluslararası insani yardımın artırılması amacıyla düzenlenmektedir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, bu toplantının İran'ın Filistin ve Gazze'deki mazlum halkın direnişine destek olma yönündeki diplomatik çabalarının devamı çerçevesinde düzenlendiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün Tahran'da düzenlenen Filistin konulu konferansa yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırımın sorumluları olarak Amerika ve Siyonist rejimin yargılanması gerektiğinin altını çizdi. Konferansa katılan çeşitli ülkelerin temsilcilerine takdir eden Cumhurbaşkanı, bugün tüm dünya üzerinde tüm uyanık, bilinçli ve vicdan sahibi insanların Filistin meselesi ve Suta düzeni tarafından Gazze'de insan haklarının ihlalini gördüğüne işaretle Suta düzeninin sultası için ahlak, kural ve insanlığı tanımadığını vurguladı. Reis de Gazze'de çocuklar ve kadınların yoğun şekilde kıyımdan geçirilmesi ve evlerinden yerle bir edilmesinin büyük üzüntü verici olduğuna işaretle insan haklarını savunduğunu iddia eden Amerika ve birkaç batı ülkelerin de bu cinayetlere kayıtsız şartsız şekilde destekliyor olması ve uluslararası örgütlerin işlevsiz kalmasının daha beter olduğunu kaydetti. Yeni bir küresel düzeninin kurulması için insanlığın çare düşünmesi gerektiğinin altını çizen reisi, Filistin meselesinin 7 Ekim başlangıcı ile analiz etmenin yanlış olduğunu, çünkü bu topraklarda Siyonistler tarafından katliam ve cinayetin 75 senedir devam ettiğini vurguladı. İşgalin sürmesinin işgalciye mülkiyet hakkı vermediğine dikkat çeken reisi, meşru savunmanın mazlum ve muktedir Filistin halkının hakkı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Kudüs'ü işgalden kurtarmayı destekleme ve mazlum ve muktedir Filistin halkını da savunmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikası olduğunu sözlerine ekledi. Amerika'nın elinin Gazze'li çocuk ve kadınların kanına bulaştığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, Amerika'nın asla barış tarafı olamayacağını, Gazze'deki olaylarında münafıkın maskesini de düşürüp Amerika'nın savaşçıl kimliğini de dünyaya artan şekilde gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı saldırıların derhal durdurulması, Gazze ablukasının kaldırılması, yardımların başlatılması ve Gazze'nin yeniden inşası için fon korunmasına vurgu yaparken, çocuk katili Siyonist rejimin kökünün kazınmasının Allah'ın değişmez vaadi olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı müttefiklerinin Filistin'deki katliamların durdurulması yönündeki esas engel olduğunu, Güvenlik Konseyi'nin de işgal altındaki topraklardaki saldırılar ve katliamların durdurulması için etkin girişimde bulunmadığını söyledi. Bugün Tahran'da düzenlenen Uluslararası Filistin Konferansı'nda konuşan Bakan Emir Abdullayan, bu konferansın düzenleniş amacının sahte İsrail rejiminin amansız saldırılarını durdurmak, savaş suçlarına karşı koymak ve Filistinlerin kendi kaderini belirleme hakkını desteklemek için çözüm bulmaktan ibaret olduğunu vurguladı. İşgalci rejimin Gazze ve Batı Şeria'da %75'i çocuk ve kadın olmak üzere 20 bini aşkın insana yönelik soykırım yaptığına ve Gazze'nin altyapısını geniş şekilde tahrip edip Gazze'lileri yerlerinden ettiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası güvenlik ve barışı koruma sorumlusu olarak İşgal altındaki topraklardaki saldırılar ve katliamları durdurmak için hiçbir etkin girişimde bulunmadığını esefle dile getirdi. Emir Abdullayan ayrıca bağımsız ve özgür ülkeleri Filistin'e destek için elinden geleni yapmaya çağırdı.
İran Cumhurbaşkanı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile telefonda görüşünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde Sisi'nin yeni başkanlık dönemini kutladı. İki taraf Filistin'deki son gelişmelere ve İslam Birliği'nin önemine vurgu yaparken, iki ülke arasındaki sorunların nihai çözümü için somut adımlar atılması konusunda mütabakata vardı. Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist rejimin bölge barışı, güvenliği ve huzuru için tehdit olduğunun da herkes için açıklandığını belirtirken, bugün ayrıca dünya Amerika'nın ikiyüzlü bir şekilde herkesi itidale çağırırken, kendisinin Siyonist rejimin suçlarının devam etmesinin ana destekçisi ve sebebi olduğuna tanık oluyor, dedi. İran'ın Siyonist rejimin soykırımını durdurmak ve Gazze'deki mazlum ama güçlü Filistinlilere yardım sağlamak için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu açıklayan reisi, Mısır'ın Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını da durdurmak, yardım sağlamaya başlamak ve Filistin halkının haklarını gerçekleştirmek için tüm kapasitelerini kullanmasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi de İran'ın komşu ülkeler ve bölge ile ilişkileri güçlendirme politikasını takdir ederek ülkesinin iki ülke arasındaki sorunların çözümü için pratik adımlar atmaya hazır olduğunu vurguladı. Mısır'ın tüm çabalarını Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak, bu bölgedeki insanlara yardım sağlamak ve Filistinlilerin haklarını korumak için kullandığını belirten Es-Sisi, İran'ın Gazze halkına destek verme çabalarını da takdir ediyor ve İran'ın bölgede istikrarın sağlanmasında etkili bir rol oynadığına inanıyoruz, dedi.
İzzettin el-Kassam Tugayları, mücahitlerinin Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebaliya bölgesinde ve orta kesimindeki Cuhrut Dik bölgesinde çok sayıda işgalci askeri öldürdüğünü ve yaraladığını açıkladı. El-Kassam Tugayları, mücahitlerinin ayrıca işgalci güçlerin attığı fakat patlamayan yaklaşık 2 ton ağırlığındaki 2 füzeyi yeniden kullanılır hale getirerek işgalci orduya ait 5 tankı imha ettiklerini, tanklarda bulunan tüm askerleri öldürdüklerini ya da yaraladıklarını bildirdi. Telegram kanalı aracılığıyla bugün bir dizi askeri bildiri yayımlayan El-Kassam Tugayları, Cebaliya beldesinde çok sayıda işgalci askeri öldürdük, çatışmalar devam ediyor, dedi. İşgalci güçlerin el yapımı patlayıcılar, Yasin 105 ve TBC roketleri hedef aldıklarını belirten El-Kassam Tugayları, mücahitlerin dünden bu yana Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebaliya beldesinde işgalci güçlerle çatıştığını söyledi. El-Kassam Tugayları bugün yayımladığı bir başka bildiride de Cuhrut Dik bölgesinde işgalci güçlerin girdiği bir tünelin ağzını havaya uçurduklarını ve yardıma gelen işgalci askerleri de havan mermileriyle hedef alarak çok sayıda işgalci askeri öldürdüklerini ve yaraladıklarını kaydetti. El Kassam Tugayları ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya kampı El Kasasip mahallesinde sıfır mesafeden girilen çatışmalarda işgalci 4 askerin öldürüldüğünü bildirdi.
Siyonist Rejimi İsrail Televizyonu, Siyonist ordusunun savaşın ikinci aşamasını yani Gazze'deki kara operasyonlarını sonlandırıp üçüncü aşamaya geçmeyi planladığını bildirdi. İsrail Televizyonu Kan, işgal ordusunun önümüzdeki haftalarda Gazze Savaşı'ndaki üçüncü aşamaya geçmek için hazırlandığını, bu aşamanın Gazze'deki kara hareketlerinin son bulmasını içerdiğini de duyurdu. Kan, isimsiz kaynaklara dayanarak şunları yazdı. Üçüncü aşama Gazze şeridindeki kara manevrasının sona ermesini, kuvvet sayısının azaltılmasını, yedek kuvvetlerin dinlendirilmesini, hava saldırılarına yönelmeyi ve Gazze ve İsrail sınırlarında tampon bölgesini oluşturmayı içeriyor. Geçen hafta Perşembe günü İsrail haber kaynakları, İsrail ordusunun Piyade Tugayı Golani, Tugay'ın Gazze'de 70 gün süren savaşın ardından bu bölgeden çekilme kararı aldığını duyurmuştu. Ancak bazı İsrail medyası Golani Tugay'ın ayrılmasının amacının güçleri yeniden organize etmek ve kısa süreli dinlenmek olduğunu da iddia etti.
İşgalci güçler bu sabah erken saatlerde Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerini baskın düzenledi ve evlerde arama yaparak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İşgalci güçlerin Eriha, Tulkerem ve Cenin kentlerine düzenlediği baskınlar sırasında Filistinli direnişçiler işgalci askerleri ateş açtı ve boru tipi bomba attı. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre işgalci güçler Nablus ve Beit Laim kentlerini, El Halil'e bağlı Beit Ummer beldesine, Ramallah'ın doğusundaki Ayn Yebrut beldesine ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenledi. İşgalci güçler ayrıca El Halil'in güneyindeki Yatta kentine baskın düzenlediği ve Eriha kentine de güney yönünden girdiği, Eriha'daki Akabedu Ceber kampı ve Ayn-ı Sultan kampı yönüne ek kuvvet gönderdiği ifade edildi. İşgalci güçlerin Eriha'yı düzenlediği baskın sırasında insansız hava aracıyla gözlem yaptığı ve işgalci askerlerle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Filistin medya organlarının yayımladığı videolarda Ayn-ı Sultan kampındaki camilerin hoparlörlerinden kamp sakinlerine çağrı yapıldığı ve işgalci güçlere karşı koymalarının istendiği görüldü. İşgalci güçler Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kampına da baskın düzenledi. Baskın sırasında işgalci askerlerle Filistinler arasında çatışmalar yaşandı. İşgalci güçlerin bu sabah erken saatlerde baskın düzenlediği Cenin kampında havaya aydınlatma fişekleri attığı kaydedildi.
Hamas Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve Uluslararası Kuruluşlara İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetini takip etmeleri çağrısında bulundu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze şeridinde alıkoyduğu Filistinlilerin maruz kaldıkları ihlal ve işkencelerin ortaya çıkarılması için Kızıl Haç Komitesi ve uluslararası kuruluşlardan sorumluluklarını da yerine getirmeleri istenilirken şu ifadelere yer verildi. Gazze şeridinden suç ordusu tarafından alıkonulan koşulları hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan cezaevlerinde zorla kaydedilen yüzlerce Filistinlinin akıbetini ortaya çıkarması için işgalci İsrail makamlarına baskı kurulması çağrısı yapıyoruz. İsrail'in Haris gazetesi 18 Aralık'ta saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de alıkonulan yüzlerce kişinin haftalarca Bir üsse bak yakınlarındaki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu ve bunlardan bazılarının burada öldüğünü duyurmuştu. Haberde kaç kişinin ne zaman öldüğüne dair ise detay verilmemişti.
Hindistan'ın batı kıyısı açıklarında seyir halindeki Siyonist rejime ait bir gemiye İHA saldırısı düzenlendi. Saldırı nedeniyle gemide patlama meydana geldi. Siyonist rejime ait olduğu belirtilen bir ticari gemiye Hindistan'ın batı kıyısı açıklarında İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi. İngiliz deniz güvenlik firması Amri, Liberia bandıralı kimyasal ürün tankerinin Hindistan'ın güneybatısındaki Veraval sahilinin 120 mil açığında vurulduğunu ve son olarak Suudi Arabistan'da durduğunu söyledi. Amri'den bir yetkili İHA saldırısının gemide bir patlamaya ve yangına neden olduğunu söyledi. Yetkili, bazı yapısal hasarlar da rapor edildi ve gemiye bir miktar su girdi. Gemi İsrail'e bağlıydı. En son Suudi Arabistan'a uğramıştı ve o sırada Hindistan'a gidiyordu, dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerlerinin kanının yerde kalmadığını teoristlerden döktükleri kanın hesabının sorulduğunu belirtirken, Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde şimdiye dek 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir, dedi. Dün Irak'ın kuzeyinde PKK unsurlarının düzenlediği saldırı sonucu 6 Türk askeri hayatını kaybetmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı bugün de Yüzyılın Dönüşümü İstanbul programında yaptığı konuşmada 6 Türk askerinin PKK'nın saldırılarında hayatını kaybettiğini işaretle şöyle konuştu. Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde şimdiye dek 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağının kurutma bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene dek kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, emperyalistlere taşeronluk yapan kiralı katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını da er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenli güçlerimize Yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum ifadelerine kullandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz İran, Rusya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin iddialarıyla uyumlu tutumuna tepkisi üzerinedir. Arap ülkeleri ve Rusya İşbirliği Forumu'nun 6. toplantısı Fas Dışişleri Bakanı Nasir Burite başkanlığında 20 Aralık'ta gerçekleşirken, toplantının sonuç bildirisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın toprak bütünlüğünün ayrılamaz 3 adasına ilişkin iddiaları Rusya tarafından da desteklendi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra birçok Arap ülkesinin Dışişleri Bakanı'nın da katıldığı Fas toplantısının sonuç bildirisinde İran'ın 3 adası olan Büyük Tomb, Küçük Tomb ve Bumusa'dan da bahsedilirken, İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlığın ikili müzakereler veya Uluslararası Adalet Divanı yoluyla uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler şartına dayalı olarak çözülmesine yönelik barışçıl çözüm ve girişimlerde desteklendi. Birleşik Arap Emirlikleri son yıllarda İran'ın 3 adası hakkında defalarca toprak talebinde ve mülkiyet iddiasında bulundu. Halbuki önemli olan nokta, İran'ın 1971 yılında 68 yıl sonra bu adaları İngiltere'den geri aldığında dünya coğrafyasında Birleşik Arap Emirlikleri diye bir ülkenin bulunmaması ve adaların İngiliz sömürgeciliğinden yeniden bağımsızlaştırılmasından 2 yıl sonra kurulmuş olmasıdır. Rusya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin iddialarına eşlik etme tutumu İran kamuoyu ve bazı İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ve şahsiyetleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve bunun Tahran-Moskova ikili ilişkilerinin ilerlemesiyle çeliştiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Cuma günü Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a ait 3 adanın İran'ın toprak bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak açık bir şekilde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymak, ülkeler arasındaki ilişkilerde temel ilkelerden biridir ve Tahran'ın İran'ın toprak bütünlüğüne ve egemenlik meselelerine saygı gösterilmesi konusunda hiçbir tarafa taviz vermeyecektir, dedi.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Rusya ve Arapların 3 ada ile ilgili açıklamalarına tepkisini ilk sayfasından açıklayarak şöyle yazdı. Rusya ile ilişkiler İran'ın ulusal çıkarlarına ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır. İran'ın toprak bütünlüğüne zarar vermeyi amaçlayan her türlü iddia kesinlikle bu ilkelere aykırıdır. İran açısından ise bu ilişkiler aleyhinde değerlendirilecek ve ciddi bir tepkiyle karşılaşacaktır. İslam İnkılabı rehberi Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti tepkisini şöyle açıkladı. Rusya'nın karmaşık bir uluslararası durumda olduğu bir ortamda Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bazı tutumlarını benimsemesi üzücüdür. Hiç şüphesiz Rusya'nın Büyük Tom, Küçük Tom ve Bu Musa'dan oluşan İran'ın 3 adası konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ile uyum sağlama konusundaki tutumu İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne ilişkin kırmızı çizgilerini aşıyor. Hiç şüphesiz İran ile Rusya arasındaki ilişkilerde her iki ülke içinde olduğu gibi iki ülke arası dışında da kötü niyetli taraflar var. Fakat bu konuda sadece İran'ın endişelenmesi gerekmiyor. Kötü niyetli kişilerin Moskova-Tahran ilişkilerini zedeleme veya bozma çabalarından Rusya'nın da ciddi kaygı duyması gerekiyor. Bu arada Moskova Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerçekçi olmayan toprak iddialarını desteklemenin tekrarlanabileceğine ve Kuril Adaları veya Rusya'nın diğer ülkelerle itilaflı olduğu diğer bölgeler konusunda Rusya için tehlikeli bir uygulama haline gelebileceğini de unutmamalıdır. Rusya ve Japonya'nın Kuril Adaları konusunda anlaşmazlığı halen devam ediyor. Japonya Dışişleri Bakanı Ukrayna'daki savaşın ortasında yaptığı açıklamada Kuzey toprakları Tokyo'nun egemenlik hakkına sahip olduğu ve Japonya topraklarının ayrılmaz bir parçası olan adalar topluluğudur. Fakat Rusya şu anda burayı yasa dışı olarak işgal etmiştir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Güney Kore, Japonya ve Amerika'nın üçlü tatbikatı hakkındadır. Güney Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ortak hava tatbikatı düzenledi. Bu tatbikatın Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası semalarında yaptığı kıtalar arası balistik füze testine tepki olarak düzenlendiği söyleniyor. Bu arada üç ülke yakın zamanda Kuzey Kore füze uyarı bilgi paylaşım sistemini etkinleştirdi ve üçlü tatbikatlar için birkaç yıllık bir planı onayladı. Tokyo, Washington ve Seoul'un bu tür eylemleri Pyongyang'ın füze faaliyetlerine karşı caydırıcı olur mu olmaz mı sorusuyla ilgili olarak askeri ve güvenlik konularındaki analistler buna olumsuz yanıt veriyor. Zira Kuzey Kore, Amerika ve müttefiklerinin bölgedeki bu tür kısa, orta ve uzun vadeli planlarını ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit olarak görüyor. Bu yüzden caydırıcı gücünü güçlendirmek amacıyla füze programlarını ilerletiyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Lee Van T'ye göre, görünen o ki Amerika, Kore Yarımadası'nı kazan gibi kaynama noktasına getirmeye çalışıyor. Yani Kuzey Kore'yi yanlış bir eyleme sürükleyecek şekilde veya Pyongyang, Japonya ve Güney Kore'ye karşı stratejik sabrına son verecek. Böylece bölge savaşa ve krize doğru ilerleyecektir. Bu yüzden Pyongyang, Amerika'nın Doğu Asya'da daha fazla gerilim oluşturmaya yönelik provokatif eylemlerini defalarca değerlendirdi ve bunun sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Kuzey Kore'nin bu uyarısını dikkate almayan Güney Kore ve JCS olarak bilinen Amerika Genelkurmay Başkanı'na göre, Güney Kore ve Japonya'nın hava savunma tespit alanlarının çakıştığı yer olan Güney Jeju Adası'nın doğusundaki sular üzerinde Japonya'nın da katılımıyla üçlü bir tatbikat düzenlendi. Kuzey Kore, Amerika ve müttefiklerinin yaptırımları altındayken, başta füzeler olmak üzere yaşadığı askeri gelişmeler Amerika'yı büyük ölçüde endişelendiriyor. Zira pratikte askeri sektördeki bu yaptırımlar Washington'un beklediği etkinliğe sahip değil. Bu nedenle Amerika, Kuzey Kore'nin füze endüstrisinin büyümesini Pyongyang üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için bir bahane olarak kullanıyor. Fakat Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesi aslında Amerika ve müttefiklerinin Kuzey Kore'nin füze programlarını durdurmaya yönelik tüm stratejilerini geçersiz kılarken, bu ülkenin caydırıcı gücünü güçlendirmek için tüm imkanlarını kullandığını gösterdi.
Uluslararası meseleler uzmanı olan Konsuke Takayasu, MABA bu konu hakkında şöyle diyor. Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı Amerika ile birleşirken, olası Kuzey Kore füze saldırılarına karşı son derece savunmasız durumdalar ve bir füze çatışmasında yok olabilirler. Bu yüzden Doğu Asya bölgesinin krizlerden ve güvenlik yardımlarından çok sorunların çözümü, barış ve güvenliğin güçlendirilmesi için bölge ülkeleri arasında yakınlaşmaya ve diyaloğa ihtiyacı var. Her halükarda Güney Kore'nin açıklamasına göre Amerika ve Japonya ile ortak hava tatbikatı düzenlemenin amacı üç ülkenin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine yanıt verme yeteneklerini güçlendirmektedir. Halbuki Pyongyang, Kore Yarımadası'ndaki krizin nedeninin Amerika olduğunu da düşünüyor ve Amerika'nın bölgedeki militarizminin sonuçları konusunda ise defalarca uyarıda bulunuyor. Genel olarak Amerika'nın Kore Yarımadası'na yönelik politikalarında 3 hedef amaçladığı söylenebilir. Birincisi, Amerika bölgedeki nükleer rekabeti körüklemeye çalışıyor. İkincisi, Washington Kuzey Kore'yi stratejik sabrına son erdiği noktaya kadar itmeye ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettirmeye çalışıyor. Üçüncüsü, Amerika, Güney Kore ve Japonya'daki 100.000'i aşkın askeriyle askeri varlığını Kuzey Kore korkusu ile meşrulaştırmaya çalışıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la nataqa an tabanna bakiy.
İran şey terörizmle ve ruhum очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist rejimin ordusunun yedek birliğinin komutanlarına dayanarak yayınlanan habere göre Lübnan Hizbullah'ının 7 Ekim'den bu yana bu rejime karşı 1000'den fazla saldırı düzenlediği bildiriliyor. Siyonist rejimin Kanal 14'ü de Lübnan Hizbullah'ının Kirişgaz platformunu intihar dronuyla hedef almaya çalıştığını ancak rejimin hava savunmasıyla bu saldırının püskürtüldüğünü iddia etti. Gazze Savaşı ile ilgili değerli dinleyiciler biliyorsunuz gündem çok sıcak. Bununla ilgili aslında direniş ekseninin hareketleriyle ilgili çeşitli haberler gündeme yansımaktadır. Siyonist İsrail rejiminin aslında farklı cephelerden hedef alınması son günlerde tartışılıyor, konuşuluyor. Bu da İsrail rejiminde özellikle kabinede bir takım anlaşmazlıkların ve ihtilafların şiddetlenmesine yol açmıştır savaşla ilgili. Biz gelişmeleri konuyla ilgili değerlendirmek istiyoruz bölgemizde. Direnişin ifa ettiği rolü ve aslında İsrail rejiminin bunlara nasıl bir karşılık verdiği konusunu ve nasıl bir seviyede bu çatışmanın devam ettiği ve gelecekte de nasıl bir tablo çizilebilecek diye bunlara bu sorulara yanıt aramaya çalışacağız. Giresun Üniversitesi öğretmeniyesi Sayın Doktor Abbas Karaarslı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk.
Teşekkür ederim katıldığınız için Abbas hocam. Şimdi ilk soruda ben direniş ekseninin performansını bugünkü sohbetimizde size sormak istiyorum efendim. Demin ifade ettiğim üzere Lübnan Hizbullah'ı aslında çeşitli operasyonlarıyla Siyonist İsrail rejimine farklı saldırılarda bulunuyor. Bu da İsrail rejimini özellikle Hizbullah ile ilgili çok tedirgin etmiş ve burada da misillemede bulunmak meselesi İsrail rejimi için bir büyük sorun haline gelmiştir. Çünkü Hizbullah daha çok füzelerle ve İHA'larla saldırmayı tercih ediyor İsrail rejimine. Şimdi buradan başlayacak olursak biz bu cephelerden İsrail rejimine açılan savaşı nasıl değerlendirmeliyiz bugünümüze kadar? Alalım görüşleriniz efendim.
Şöyle şey, zaten şu anda Hamas değil orada Filistin'de diğer sol örgütler, devrimci örgütler de Hamas'la beraber mücadele ediyorlar Gazze'de ve Filistin'in tamamında. Dönem dönem Hizbullah'a da kuzeyden, yani Lübnan'ın güneyinden, Sünnet rejimin kuzeyinden bazı saldırılar gerçekleştiriyor. Ama açıkçası bunu söylemek gerekiyor ki şu anda dünyada psikolojik olarak, sosyolojik olarak İsrail devleti yenilmiş bir durumdayken eğer savaş daha da ne derler, büyüse ve işin içine başka devletler karışırsa bu sefer Filistinlilere karşı dünyadaki bu sempatinin toplanması, bu dünyaya dayanışma kaybeder. Bu nedenle de dönem dönem Ensarullah'ın tabi bazı şeyleri vardır. Ensarullah'ın bazı hareketleri var. Kızıldeniz'de gemilere saldırıyor. Amerikan ve İsrail gemilerine saldırıyor. Veya dönem dönem bazen haber geliyor ki Haşi Şabi belki bir eylem yapabilir veya benzer şeyler. İsrail'in istediği, Siyonist rejimin istediği budur. Başka bir devletler, yani zaten devlet bazında bu işe karıştıkları zaman bu sefer şu anda eleştirel bir noktada özellikle Amerika'daki demokratların bakışı anında desteğe dönüşecektir. Çünkü başka bir devletin girmesi bu Hamas-İsrail savaşından tutup devlet içi yani Müslümanlarla Yahudiler arasındaki bir savaşa dönüşür veya başka. Ben bunu çok fazla rasyonel bulmuyorum. Bu nedenle de atıp tarafı İsrail'in ilk etaptan da bir şekilde İran'ı bu işin içine dahil etmek olmuştur. Tabii mutlaka başka dediğim gibi direniş örgütleri veya işte mukavemet cephesinden hareketler yapılıyor. Ama eğer bu şekilde bölgesel bir savaşa dönüşürse Netanyahu tekrar İsrail veya Netanyahu tekrar kaybolan prestijini elde eder ve tekrar kendi yandaşlarını ve kendi hem İsrailliler, İsrail vatandaşlarını hem de dünyada kendine yakın bulduğu insanlar konsolide eder. Nedenlendirerek çok fazla dışarıdaki şeylerin, devletlerin çok fazla bu işe müdahil olmayacak hani. Zira bu şekilde zaten gerekiyor. Koskoca İsrail devleti bütün imkanlarıyla bir tane direniş örgüsü olan Hamas arkasından bile gelemiyor. Bu sesinden gelemiyor. Bundan dolayı diğer batı devletler yanına çekerek bir cepheyi genişletmek ve bu şekilde İşte bakın bunlar bana saldırdılar. Böyle bu şekilde dediğim gibi Batı'nın kaybettiği dünya kamuoyundaki prestijini ve özellikle Amerika veya diğerlerin yanındaki eleştirel bir bakışı tekrar kendisinin sempatiye dönüşmesi için bir politika güttüğünü düşünüyorum.
Tahran Radyosu.
Şimdi 7 Ekim'den bu yana yaşanan gelişmelere baktığınızda biliyorsunuz bir ateşkes anlaşması uygulandı. Esirlerden karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Yine de bu Gazze Savaşı ile ilgili yeniden ateşkes belirtileri gündemde konuşuluyor. Sizin de bildiğiniz gibi son günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir karar onaylandı. Bunlara baktığımızda genel bir değerlendirme yapacak olursanız savaşın nasıl bir seviyede ilerlediğini siz tespit ediyorsunuz Abbas Hocam?
Gerçek olan şu ki son zamanlarda Siyonist rejimin hırsınlığı, çıldırması, deneyim yerindeyse delirmesinin tek sebebi bunca bombardımana rağmen bunca sivil insanı, çoluğu çocuğu, kadın demeden kutsal yerleri bombalamaları, Birleşmiş Milletleri binalarını hedefini alması, gazetecileri, uluslararası basın kuruluşları hepsi hedef alması nedir? Sahada başarısızlığıdır ve o büyük İsrail ideali yani Erzurum ve Ud denen saçma sapan bir fikrinin İsrail'de toplanacak bütün dünya Yahudileri ve burada huzurlu olacak olmadı. Bunu sağlayamadılar. Ve bu belli ki bu balon gibi şişirilen İsrail büyük devletleri, İsrail istihbaratı, Mossad uçan kuşun kanadını bile görür veya işte bütün bölgede her şeyin haberi var. Böyle bir şok yaşayınca açıkçası İsrail devleti müthiş derecede karizmasını getirdi. Müthiş derecede dünya kamuoyunda ve kendi kamuoyunda rezil olunca bunun intikamını almak için tek hedefinde siviller öldürmek var. Yani bunu bir marifet değil ki sen gel tank bombalar, savaş uçaklarıyla kalkıp mülteci kamplarını bombalaman, hastaneler bombalaman bir şeyi ispatlamaz. Bu sırf senin hırsızlığını ve teröristliğini gösterir. Mutlaka bunu söylemek gerekiyor ki önümüzde her ne olursa olsun Netanyahu bir savaş suçlusu olarak yargılanacaksa dünyada Uluslararası Ceza Mahkemesi mi olur? Başka bir şey mi olur? Çünkü açıkçası belki ikinci dünya savaşından beri bu denli bu kadar masum bir sivil insan hiçbir şekilde başka bir devlet tarafından öldürülmemiştir. Bu denli cezalandırılmamıştır. Muhtemelen daha da bu başarısızlık sonucunda Siyonist rejim daha da saldırılarını şiddetin arttıracaktır. Daha da ne derler, sivil yerleri hedef alacaktır. Masum insanlar ister Gazze'de ister Batı Şeria'da veya Ramallah'ta hedefine koyacaktır. Biz bir müddet daha böyle yaşayacağız. Ta ki hem dünya kamuoyu hem İsrail'in kendi kamuoyunda, Seyyid'in kamuoyunda bazı gelişmeler hakikaten İdrayına otursun ve batılı devletlerden muhtemelen gelen kayıpla artık buna biz bile katlanamıyoruz, biz bunu bile destekleyemeyiz deyip Siyonist rejimini ne derler birazcık köşeye sıkıştırmak veya ne bileyim bir şekilde uyarması vesilesiyle bu duracak. Yoksa daha bütün bu askeri uzmanlara göre de birkaç ay daha düştüler ama mesela şu ki hiçbir şekilde karada bir başarı göstermemesi ve biz hakikaten Gazze'yi Hamas'tan temizledik diye bir iddiada bulunamayacağı güne kadar bu katlanmanı sürecek diye düşünenler sonunda ben de aynı düşünüyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaarslı hocamızla konuştuk. Gazze Savaşı'na ilişkin yaşanan gelişmeleri bugün sohbetimizde gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.farslı.arslı.tv'de de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Armani Emruz gazetesi Colorado mahkemesinin eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın başkanlık için yetkinliğe sahip olmadığını belirttiğini, Fransa Milli Meclisi'nin göçmenlik yasasını onayladığını, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin başkanının Gazze Savaşı'nın dünyanın ahlaki yenilgisi olduğunu söylediğini aktarıyor. İtilat gazetesi İran Dışişleri Bakanı'nın Hamas lideriyle görüşünü belirttiği haberde şunları aktarıyor.
Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Emir Abdullahian, Haniyeh'e görüşmesinin detaylarını anlattı. Kenani bu görüşmede Gazze'deki gelişmeler ve sahadaki durum hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sayın Haniyeh direnişin sahadaki durumu hakkında kapsamlı bir rapor sundu dedi. Kenani bu görüşmede Gazze'de işlenen tüm cinayetlere rağmen sahadaki direnişin askeri gücünün oldukça iyi durumda olduğunu öğrendik ifadesini dile getirdi. Siyonist İsrail'in bugüne kadar yaptığı eylemlerin Amerika tarafından yönetildiğini belirten Kenani, bu savaşın ahlaki ve diplomatik açıdan da kaybeden tarafı Amerika hükümetidir değerlendirmesinde bulundu. Kenani sözlerine şöyle devam etti. Sayın Emir Abdullahian yürüttüğü diplomatik çabaların son durumu hakkında bilgi verdi. Sayın Haniye ise kalıcı ateşkese hazır olduklarını ancak İsrail rejiminin saldırıları devam ettiği sürece müzakere yapılmayacağını açıkladı. Haniye ayrıca Filistin'in temel ve doğal haklarına odaklanarak ateşkes için müzakereye hazır olduklarını anlattı. Nasır Kenani, Haniye'nin Filistinli direniş gruplar arasındaki uyumun yeterince güçlü olduğunu anlattığını belirtti.
Tahran Radyosu.
Ebrar gazetesi, Pentagon'un 2000 dolarlık İHA'ları düşürmek için 2 milyon dolarlık füze kullandığını, Avrupa'nın İran'a karşı stratejik hatalarına devam ettiğini, İran'ın yeni Hicri Şems'i 1403 yılı genel bütçe tasarısının kabul edildiğini belirtiyor. Etimat gazetesi, Ensaroğlu hareketinin Amerika'nın kendileriyle direkt savaşmak istemeleri halinde buna hazır olduklarını belirtti. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik el-Husi yaptığı açıklamada Amerika ile doğrudan savaşmaya hazırız dedi. Abdülmelik el-Husi, Amerika'nın Kızıldeniz'de uluslararası bir misyon oluşturulduğunu duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, eğer Amerikalılar gerilimi daha da artırmaya, müdahil olmaya ve aptallık yaparak ülkemizi hedef almaya niyetliyse biz de onları hedef alacağız şeklinde konuştu. El-Mesire televizyonuna konuşan el-Husi, Yemen ile Amerika ve İsrail arasında doğrudan bir savaşın başlamasını arzuluyoruz. Biz Amerika'dan korkmuyoruz ve tüm Yemen halkı Amerika'nın karşısında duracaktır açıklamasında bulundu. Amerika tarafından oluşturulan uluslararası deniz misyonuna katılan diğer ülkeleri de uyarıda bulunan el-Husi, Amerika'nın attığı adımı büyük bir tehlike olarak değerlendirdi. El-Husi, Amerika'nın Yemen'e asker göndermesi halinde Afganistan ve Vietnam'ın çok kötüsüyle karşılaşacağını söyledi. Yemen'in Siyonist rejime ait veya bu rejime bağlı gemilere el konulmasını durdurmasının şartı Gazze'ye ilaç ve gıda ithal etmektir.
Cumhuriyet İslami Gazetesi, Birleşmiş Milletler'in Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımların iptal edilmesini istediğini, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Siyonist ordusunun Gazze esirlileri için yeni bir Guantanamo kurduğunu, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren 383 bin Ukraynalı'nın öldürüldüğü veya yaralandığını belirtiyor. Keyhan gazetesi, Siyonist rejim ordusunun bilinçli olarak esirlerin bulunduğu evi ateş açtığını belirtiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Gazze'de katliam yapan Siyonist İsrail ordusuyla ilgili korkunç bir gerçek daha ortaya çıktı. Siyonist İsrail Haaretz gazetesi Hamas'ın 7 Ekim'de abluk altındaki Gazze şeridini çevreleyen yerleşim yerlerine saldırısı sırasında İsrail'e ait bir tankın Be'eri Yahudi yerleşim biriminde İsrail'e esirlerin bulunduğu bir eve ateş açtığını bildirdi. Gazetenin haberinde 7 Ekim'de saldırıların başlamasından saatler sonra bir İsrail tankı Beyeri'de Hamas mensuplarının rehinelerle birlikte saklandığı Pasik Kohen'in evine top mermileri attı ifadeleri yer aldı. Saldırı sırasında bölgeye çağrılan polis helikopterlerinden alınan ve Kanal 12'nin yayınladığı videoya dayanarak bu sonuca varıldığı aktarıldı. Festivalden kaçarak bir eve saklanan Yasmin Parat, askerlerden birine gidip mermilerin rehinelere zarar verip vermeyeceğini sorduğunda, "Bunu sadece evlerin duvarlarını yıkmak için yapıyoruz." cevabı aldığını söyledi. komşularının esir tutulduğu evin dışında kocasıyla birlikte saklanan Hadas Dagan'da komşularının evi hedef alınırken bir şarapnel parçası ile yaralandığını kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvi'de Türkçe yayınlanan cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsvi'de Türkçe yayınlanan canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde antik İranlıların su ile ilgili inanç ve görüşlerine değinmek istiyoruz. İnsanın suya olan ihtiyacı ve ona duyduğu saygı, tarihte ve insanlık yaşamı boyunca var olan bir inanıştır. İranlılar arasında eskiden beri suya ulaşmak, mutluluk dolu kutlamalar için bir sebep olmuştur. İran'da suyun kutsallığına ilgi ve şairane latif duyguların coşması ise suya olan manevi yaklaşımın göstergesidir. İran kültüründe ve antik İranlıların inanışlarına göre su, hayatın oluşmasında ve mitoloji tarihinde kötülüğe karşı iyiliğin zafer kazanmasında önemli role sahiptir. İşte bu yüzden İran'ın dini törenlerinde ve halk arasındaki inanışlarda suyun özel konumu vardır. Antik İran, Aryan ve Hint Avrupa ırklarından oluşuyordu. Ayrıca dini kanıtlar ve filoloji bilimine göre söz konusu kavimler suyun özel ve önemli rolü olan inanç ve törenlere sahipler. Fakat görünüşe göre bu inançlar ve törenler galiba M.Ö. 2. milenyumda oluşmuştur. Birçok kanıt Hint Avrupalılar arasında suyun kutsal olduğunu gösteriyor. Onlar suyu bazen nehir ve ırmak şeklinde, bazen de deniz halinde övüyor ve saygı duyuyordu. Muhtemelen suyun doğurganlık ve yetiştirme özelliklerinden dolayı onunla ilgili dişi bir kelime olan ab kelimesini kullanıyorlardı. Hint Avrupalılar bu övgüyü genelde dini ritüeller ve gelenekler kapsamında işliyorlardı. Nitekim ateş de tıpkı su gibi özel bir konuma sahipti. Bu gelenek Hint-İran dönemine kadar, hatta ondan sonra bile devam etti. Eski Hint-İran dini metinlerinde su övülüyor. Aryan din edebiyatının tamamını içine alan ve Hinduizm dinine inananlar için kutsal olan Vedalarda dört şiir ve de dağınık beyitlerde suyu öven ve onu annelerin yüzüne, genç dul kadına veya tanrıçaya benzeten şiirler vardır. Bu tanrıçalar kendilerine tapanlara ve de kurban kesenlere uzun ömür, sağlık ve ölümsüzlük bağışlıyorlar. Söz konusu metinlere göre su, tüm kötülükler ve günahları temizlerken besinler ve şifa veren bitkilerin kaynağı ve tedavi edici özelliklere sahiptir.
Tahran Radyosu.
Antik İran inancına göre ikinci yaratılış sudan kaynaklanmıştır. Eski Pers İmparatorluğu resmi dini Zertüşlüğün baş tanrısı iyilik ilkesi Ahura Mazda suyu gökyüzünün gevherinde yaratarak onunla dünyanın hayat bulması ve neşe ile dolmasını sağlarken rüzgar, yağmur, sis, kar ve yağmur bulutlarını yaratıyordu. Ayrıca İran mitolojisinde yaratılış gelişmelerinin merkezi olan dünyanın ortası aslında bazı araştırmacılara göre İran'ın doğusundaki mitolojik bir nehir olan Daitya Nehri'nin kıyısı ya da Zertüştülüğün kutsal kitabında 16 mükemmel topraktan en güzeli olduğu düşünülen Aryanevajeh yani İranların asıl toprağıdır. Bu inanca göre suyun yaratılışı İran takvimi ile 16 Ordubehişt ile 11 Tir yani miladi takvimle 6 Mayıs ile 2 Temmuz tarihleri arasına kadar sürmüştür. Söz konusu dinin su ile ilgili inancına göre bu hayati unsur yaşamın ve antik İranlıların inancının odağında yer alıyor ve temizleyen ve arındıran faktör olarak sayılıyor. Antik yazarlar da İranlıların suyu büyük saygı duyduklarına değiniyorlar. Nitekim antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot, İranlıların akan sulara saygı duyduklarını, ellerini bile akan suda yıkamayarak kimseye de akan suları kirletmeye izin vermediklerini yazıyor. Temizleme rolü eskiden beri suyun kötüyü iyiden, yanlışı doğrudan, pisliği temizden ayırt etmek için kullanmasına sebep olurken, antik çağda susuzların ver-ab denilen su ile yapılan sınavdan alnı ak çıkması için kullanılırdı. Bu yöntem Hint-İran dönemine dayanıyor. Yemin veya anlaşmayı bozmakla suçlanan kişi suda duran bir erkeğin bacaklarını tutarken suya dalıyor. Diğer yandan bir okçunun attığı oku yakalayıp getirmeye giden kişinin dönmesine kadar suda kalması gerekir. Eğer bu sürede ölmezse suçsuzdur. Antik İran'da Zertüştlük inancında kuraklık, ehrimen, şeytan, su ve verimlilik ise dünyanın tek yaradanı olan Ahura'nın simgesidir. Onlar maddi yaratılışının temelini su biliyor ve gökkuşağını devlerin ruhu ve yağmuru engelleyen olarak biliyorlardı. Ünlü şair Firdevsi, bilinen eseri Şahname'de bu konuya değiniyor. Ve Keykavus ve Keyhüsrev'in Azergüşnasp, ateş gedeye girerek kendi tanrılarına dua etmek isterken, önce elleri, ayakları ve bedenlerini yıkayarak ardından mabede girdiklerini yazıyor. Abangah şenliği ise Su, Ab ve Su meleğinin adıdır. Eski İranlılar bugün de akan sular ve nehirlerin kıyısına gider, çeşitli dini şiirler okur, eğlence tertip ederler. Ve çimen, temizlik, bitkilerin yetiştirmesi ve büyümesiyle diğer ihtiyaçlar için en büyük nimetlerden biri olan su için şükrederlerdi. Biruni, Asaril Bakiye adlı kitabında bu şenliğin İran takvimi ile sular anlamında olan Aban ayının 10. günü olduğuna değiniyor. Bugün de Piştadiler hanedanından Nevzer'in ölümü ardından Tahmasp'ın oğlu Zav tahta oturarak halkı nehirler kazmaya ve su yolları ve kanalları onarmaya emretti. Bugün de 7 ülkeye Feridun'un demirci Kahve'nin yardımı ile Zahhak'ı esir aldığı ve kendisinin krallık tahtını oturduğu haberi yayıldı. Feridun halka kendi evlerine tekrar sahip olmalarını emrederken kendilerini ev sahibi olarak tanımlamalarını istedi. Kendisi de kendi ailesine sahip çıktı. Zira Zahhak döneminde İranlıları ev barka sahip değillerdi. Milattan yaklaşık 50 yıl önce dünyaya gelen Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof Strabon, İranlılar nezdinde akarsuların saygınlığına değinerek şöyle yazıyor. İranlılar akan nehirlerde vücutlarını yıkamıyorlar, nehirlerde banyo yapmıyorlar. Onlar bunun için durgun ve güneşin direkt ışığı altında olan suları kullanıyorlar. Sonuçta akmakta olan suları kirletmiyor, hiçbir ölüyü veya kirli şeyi suya atmıyorlar. İranlılar tarafından nehirlere verilen tüm isimler bir nevi saygınlık veya övgü kapsıyor. İranlı ünlü yazar ve araştırmacı Doktor Mehrdan Bahar'ın belirttiğine göre, arkeolojik çalışmalar ve kazılarda bulunan testi veya suyun saklanma kapları üzerinde yılan, çiçek, bitki ve insan motifleri bulunuyor. Doktor Bahar, söz konusu motiflerin su ile bağlantılı oldukları için bu kapların üzerinde bulunduğunu belirtiyor. Fakat söz konusu eşya ve üzerlerindeki canlıların motifleri arasında nasıl bir bağlantı olduğu ise şimdiye kadar netlik kazanmamıştır. İran diyarında ve coğrafyasında bol su olmasa da İran kültüründe suyun rolü ve etkinliği büyüktür. Her iyi şey suya atfedilir ve suya bağlı olan her şeye tazelik ve canlılık adı verilir ve kıvamında yetişen her şey bitki ise sulu sayılır. İranlıların İslam dini ile müşerref olduklarında ise İranlıların genel kültürü ise İslami düşünceden etkilendi ve su ile ilgili inançlara göre davranıldı. Bu bağlamda İran kültüründe her şeyin hayat ve yaşamı suda başladı. Devamı da suya bağlıdır. Bu görüşe göre ilk suyun varlığı ve temeli göktendir ve toprağın üzerine konuşlanıyor. Gökyüzü ve yer yaratılmadan önce ilk dünya sudandı. Su ise yaşamın temelidir. Doğanın güzellikleri sudandır. İnsanın beslenmesi ve yiyecekleri suya bağlıdır. Ve su insanların temizliği, bitkilerin yetişmesinin temel unsurudur. Bu yüzden insanlar suya önemli oranda saygı duyarlar. İranlılar nezdinde suyun saygınlığı ve kutsallığı üzerinde yemin edilecek kadar fazladır. Tıpkı bu akan suya yemin ederim, bu parlak suya yemin veya suyun aydınlığına yemin gibi. İranlılar ister sıradan insanlar, ister edipler ve arifler ve diğer birçok insan gibi ebedi yaşam ve ölümsüzlüğü aramışlardır. Efsaneler ve tarih de İranlıların ölümsüzlük ve ebedi hayatın yollarını aradığını gösteriyor. Ölüme yakalanmamak ve yok olmamak anlamında olan bu ebedi hayata ulaşma şartı ise abi hayata ulaşmak ve içmektir. Ebedi yaşam hedefine ulaşma, bahanesi ve felsefesi olan abi hayat ise günümüzde halk, edebiyat ve irfan dilinde bu düşüncenin ve hedefin bir tabiridir. Başka bir ifadeyle abi hayat tabiri ebedi düşünce ve ölümsüz yaşam anlamındadır. Efsanelere göre abi hayat karanlık toprakların karanlık bölgesinde olan bir çeşmedir. Ve ondan içen ya da yıkanan kimse ölümsüzleşiyor. Ebedi hayat peşinde olan kahramanlardan Sümer'in tarihi kral Gılgamış'tır. Ferdevsi'nin Şahname eserindeki efsanevi kahramanlardan İsfendiyar da bir nevi ölümsüzlüğe sahiptir. İskender abi hayatı bulmakta başarısızdır. Ve Hızır ondan içerek ölümsüzleşiyor. Bu yüzden abi hayata abi Hızır da deniliyor. Ve aradaki bazı benzerliklerden dolayı bazı şairlerin eserlerinde cami cem ile karıştırılıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Amerika, sahip olduğu tüm gücüyle yüzleşmekten korktuğu bir ordunun karşısında, Müslümanların boş ellerle bu ordunun karşısında duracağını asla düşünmezdi. Ancak Afganistan halkının iradesini görünce bu halk kıyamını kendi çıkarına göre kullanma ve aynı anda bir taşla birkaç kuşu vurma hedefini benimsedi. Artık büyük yalanlar söyleme vaktiydi.
Sevgili dinleyiciler, Vehhabilik Gerçek mi Bidat mi adlı programımızın 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde tekfirci teröristlerin düşünceleriyle Vahabilik arasındaki benzerliklerden bahsettik. Ve bundan sonra bu iki grubun nasıl birbirleriyle ilişkilendirilebileceğiyle daha fazla tanışacaktık. Bunun için hep beraber tarihin sayfalarını biraz çevirmemiz gerekecek.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği gücü sahiplenmek için birbiriyle rekabet halindeydi. Amerika'nın Japonya'nın Hiroşima kentine nükleer bomba atmasından 4 yıl sonra Sovyetler Birliği ilk nükleer bombasını başarıyla test etti. Ve bu, Amerika'nın Sovyetler Birliği ile doğrudan yüzleşmekten kaçınmasına neden oldu. Ancak bu asla onların birbirleriyle yüzleşmelerinin sonu anlamına gelmiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda çok fazla maliyete katılanan ve ekonomik açıdan iyi durumda olmayan Amerika, bu nedenle Sovyetler Birliği ile dolaylı yüzleşme peşindeydi. Başkalarının elleriyle ve başkalarının parasıyla gerçekleşen bir yüzleşme. İşte bu vekalet savaşı denilen şeydir.
Sovyetler Birliği, Orta Doğu üzerindeki sultanlığını genişletmek için Afganistan'da komünizmin yanlılarını iktidara getirmeye çalışıyordu. Bu, Afganistan'ın Müslüman halkı tarafından asla kabul edilmeyen bir şeydi. Amerika'nın kendisiyle savaşa girmeyeceğini bilen Sovyetler Birliği, kendi kukla devletini desteklemek için Kızıl Ordu'yu Afganistan'a gönderdi.
Yaklaşık olarak bu olaydan bir yıl önce İran İslam Devrimi İmam Hümeyni'nin liderliğinde zafere ulaştı ve Müslümanların vücuduna yeni bir can verdi. Emperyalizm düşmanlığı ruhu Afganistan halkının gönlünde dirilmişti ve onları Sovyetler Birliği komünist sistemiyle mücadele etmeye teşvik ediyordu. Burhanuddin Rabbani ve Ahmet Şah Mesud, Afganistan halkının gönlünden belirmiş ve bu halk devriminin liderliğini üstlendiler. Daha sonraları, bir süreliğine Afganistan'ın Cumhurbaşkanı olan Burhanuddin Rabbani, İran'a yolculuğu sırasında Afganistan devriminin İran devrimini model aldığını belirtti ve şunları söyledi. Sloganımız aynı ne doğulu ne batılı sloganıdır ve biz bunların her ikisine karşı ayaklanmışız.
Amerika, sahip olduğu tüm gücüyle yüzleşmekten korktuğu bir ordunun karşısında Müslümanların boş ellerle bu ordunun karşısında duracağını asla düşünemezdi. Ancak Afganistan halkının iradesini görünce bu halk kıyamını kendi çıkarına göre kullanma ve aynı anda kaç hedefi vurma düşüncesine kapıldı. Artık büyük yalanlar söyleme vaktiydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tam da bir İran Müslümanlarını tüm dünya halkının düşmanı olarak nitelendirdiği ve dünyanın doğusundan ve batısından olmak üzere 80 ülkeyi İslam İran'a karşı savaşmaya davet etmiş olduğu bir sırada Afganistanlı Müslüman savaşçıları özgürlük yolu savaşçıları olarak nitelendirip onlara şöyle dedi. Siz yalnız değilsiniz. Amerika maddi ve manevi yardımlarla yanınızdadır. Savaşmak ve özgürlük almak sizin hakkınızdır. İşte bu siyaset anlaşmazlık, yarat ve hüküm sür siyasetidir.
Amerikalı politikacılar bir yandan Sovyetler Birliği ile vekalet savaşını kendileri için en iyi seçenek olarak görüyordu. Diğer yandan İmam Hümeyni'nin devrimci düşüncelerinin Orta Doğu'da yaygınlaşmasından korkuyordu. Bu yüzden Afganistan'da meydana gelen fırsatı kullanma ve aynı zamanda her iki problemini de çözme düşüncesine düştü. Bunun için onlar kovboyların eski geleneğini terk ettiler ve silah kullanmak yerine medyalarına başvurdular. Afganistan'daki komünizmle savaş haberi Batı medyalarının ilk haberi haline geldi. Medyalar bu haberi sanki Sovyetler Birliği dönemin tek sömürgecisiymiş ve İslam ülkelerinin yok edilmesinde Amerika'nın ve İngiltere'nin hiçbir rolü yokmuş ve yoktur gibi yansıtırdı. Onlar onlarca yıl Müslümanları bastırdıktan sonra şimdi destekçilik taslıyorlardı.
Tahran Radyosu.
Afganistan Savaşı'nın ilk yıllarında Abdullah Azam büyük bir hayalle Arabistan'dan Afganistan'a gitti. O Filistin'de doğmuştu ve Mısır'ın El-Eser Üniversitesi'nden İslam fıkhı doktorası vardı. Filistin'in işgal edilmesiyle hemen hemen eş zamanlı olarak Müslüman kardeşlere üye oldu ve Araplar ile Siyonistler arasındaki 6 günlük savaşa katıldı. Bu savaşta Arap devletlerinin zayıflığını kendi gözleriyle gören Abdullah Azam güçlü bir ordu oluşturma arzusuyla Afganistan'a gitti. Ve hedefi Afganistan'ın özgürleştirmesinden sonra bu orduyu Filistin'in kurtuluşu için kullanmaktı.
Azar azar Amerika'nın, Arabistan'ın ve diğer birkaç ülkenin medyasal propagandaları ve maddi ve manevi destekleri etkili oldu ve İslam dünyasının her yerinden genç Müslümanlar Afganistan'a geldi. Bu manevi desteklerden biri de Abdullah Azam'ın cihat için verdiği fetvaydı. Ve bunu Suudi Vehhabi Bin Baz gibi ünlü müftülere imzalattı. Artık çok sayıda kuvvet birbirinin yanında toplanmıştı ve her birinin birbirinden farklı İslam anlayışı vardı. Bu çok uluslu orduyu düzene koyacak, düşüncelerini ve hedeflerini birleştirecek ve onlar için yeni bir yaşam yöntemi düzenleyecek birinin bulunması gerekiyordu. İlkelerinden biri tekfir düşüncesi olan bir yöntem.
Birlik düşüncesini tekfir düşüncesine dönüştürmek için Amerika için Vahabilerden daha iyisi yoktu. Filistin'in işgal edilmesi meselesinde Amerika ve İsrail ile kardeşliğini kanıtlamış, o dönemde de İran'a karşı savaşta Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biri olan eski bir müttefik. Arabistan bu önemli görevi Bin Laden ailesine verdi.
Muhammed bin Evez bin Laden Yemen ahalisinden biriydi. Bağlı Suud'un yardımlarıyla basit bir nakliyecilikten Suudi krallığının en büyük inşaat şirketlerinden birinin sahibine dönüşmüştü. Bin Laden ailesinin Suudi sarayı ile olan yakın ilişkisi evlatlarının Vehhabi şehzadeleriyle dostane bir ilişkisi olmasına neden olurdu. Osame bin Laden'in 17. ve en küçük oğluydu. O Suudi yetkililerce özel olarak güveniliyordu ve Arabistan İstihbarat Kurumu Başkanı Prens Türki Feysel'in sırdaşıydı. Bu Suudi prensle bağları o kadar güçlüydü ki İsrail İstihbarat Kurumları onu Suudi İstihbarat Kurumu'nun ajanlarından ve hatta yöneticilerinden biri olarak görüyordu.
Usame Bin Laden 1979 yılında Kral Abdülaziz Üniversitesi'nden Devlet İşletmeciliği ve Ekonomi bölümünden mezun oldu. Onun üniversitedeki öğrenim dönemi tam olarak Abdullah Azam'ın bu üniversitede hoca olarak ders verdiği zamana denk geldi. Azam'ın bu üniversitede sadece bir yıl kalmasına rağmen bu süre bunların birbirlerine yakınlaşması için yeterliydi. Usame bin Laden ile Abdullah Azam arasındaki ikinci görüşme Pakistan'da gerçekleşti. O günlerde Sovyetler Birliği ile savaşmak adı altında dünyanın farklı noktalarından bir araya gelen ve toplanan kuvvetlerin toplanma ve eğitim yeri haline gelen bir ülke.
Osama Bin Laden'in başlangıçta Afganistan'a Amerikan parası ve silahları ulaştırmak için Arabistan tarafından misyonu vardı. Ancak Abdullah Azam'ın Ahmet Şah Mesud'u övdüğü ve onunla ve arkadaşlarıyla iyi bir ilişki kurduğu zamandan itibaren Osama Azam'a karşı çıkmaya başladı. O Arap bağımsız kol ordusunu şekillendirdi ve artık Afgan Arapları olarak ünlenen Arap askeri kuvvetlerinin doğrudan yönetimini üstlendi. Sovyetler Birliği Osame'nin üstüne saldırdı ancak Osame onları yenmeyi başardı. Bu bir tek zafer bir silah tedarikçisinden mutlak bir komutana dönüşmesi için yeterliydi.
1988'de Sovyetler Birliği'ne karşı halkın direnişi sonuç verince, Kızıl Ordu bu ülkeden çıkınca Azam Afgan Araplarının İsrail'le savaşmak için Filistin'e gitmelerini istedi. Ancak Usame Bin Laden, İslam'ın düşmanlarını uzak düşman ve yakın düşman olmak üzere ikiye ayıran Vahabi bir kurama dayanarak dünyanın köşe bucağındaki cihatçı Arapların uzak düşman yani Amerika'ya karşı terör eylemlerini gerçekleştirmelerini istedi. Ansam ile Usame Laden arasındaki anlaşmazlıklar arttı ve sonunda Abdullah Azam iki oğluyla birlikte bir terör operasyonunda öldürüldü. Usame bin Laden Afgan Arapları arasında rakipsiz oldu. Afgan Arapları bin Laden'in emriyle terör operasyonlarını başlattılar ve Amerikan askerlerinin farklı ülkelerdeki varlığı uygun bir gerekçeye sahip olsun diye her terör eylemiyle birlikte bir zemin hazırladılar. Bu El-Kaide adlı bir terör grubunun oluşumunun başlangıcı sayılırdı.
Değerli dinleyiciler, Vehhabilik gerçek mi, bidat mi programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edip.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Müzik